Şimdi kötülük problemi...
Allah kötülüğü neden yarattı
ateistlerin
diyorlar.
Ateistlerin dünyada, izleyenler. Bu Türkiye'de de değil, yani Türkiye'deki de dünyada da. Zaten Türkiye'dekiler dünyayı takip ediyorlar ama bu tabii birçok alanda olduğu gibi böyle. Şöyle cevap vereyim. Burada sorulan soru şu, yani evrende bir kötülük var, Allah var. Yani Allah kötülüğün varlığına nasıl müsaade ediyor? Yani buradan da hareketle bir kısmı ateizme gitmeye çalışıyor. Şimdi buna dinin evvela ortaya koyduğu çerçeveye bakmamız lazım. Burada bir kötülük kendi anlamını buluyor mu bulmuyor mu? Mantıki bir çelişki var mı yok mu? Onu anlamamız lazım. Şimdi dini koyduğu çerçeve açısından olaya baktığımızda ateist baştan Allah yoktur diye baştan kabul edip de olayı açıklamaya kalktığı için bunun açıklaması olabileceğini göremiyor. Dinin ortaya koyduğu çerçevede bizim bu dünyadaki varlık sebebimiz dünyadan daha çok haz almak değildir. Daha çok mutluluk değildir. Bu dünyadan en çok mutluluğundan en hızlı şekilde vazgeçenlerin başında peygamberler gelir. Kavimleri tarafından aşağılanmayı, itilmeyi, kakılmayı göz alıp hayatlarını ortaya koyarak dini savunmuşlardır. Yani din bu dünyada mutlu olmak, dünyadan daha çok haz almayı idealize etmez. Dinin idealize ettiği şey bu dünyada Allah'ı tanımak, Allah'ı sevmektir. Evvela bunu yakalamak lazım. Çünkü kötülük sorunu bu dünyada insanların acı çekmesinden, bu dünyada insanların yeterince mutlu olamamasından hareket eden bir argüman.
Hocam peki kötülük problemiyle Allah'ın varlığını ve yokluğunu sorgulamak ne kadar doğru?
Şimdi bence yanlış ama yani en azından bunları tabii hepsini anlatmamız lazım çerçevede. Niye Allah'ın yokluğunu gerektirmediğini. Yani buradaki tabii ortaya koyduklarımızda şu anlaşılacak. Kötülüğün varlığı Allah'ın varlığına karşıt bir alternatif değildir. Pekala Allah'ın yarattığı belli sebeplerle evrende kötülük olabileceğini düşünebiliriz. Ama bunları tam bütün maddeleri açıklayınca nedeni daha iyi anlaşılır.
Ama şimdi birincisi, süremi de dolduruyorum. Çok kısa alacağım sizden.
Programımız erken bitiyor. Reklama mı gidiyoruz?
Yok, dolduruyoruz süreyi.
Eyvah.
O kadar. Hemen konuşalım.
O zaman aman çok önemli bir konu. Birazcık özet anlatacağım.
3 saati geçtik aslında.
Eyvah. Ya biz daha 4 saat diye bekliyorduk. Peki. Devam edeyim oradan. İkinci olarak şunu söylememiz lazım. Dinin ortaya koyduğu şeylerden biri ahirette insanların acı çekebileceği cehennemde, değil mi? İnsanların mutlu olmayacağı bir alan var. Acı çekiyorlar. Şey yapabiliyorlar. Ha, dünyada bir insan Allah'ın varlığıyla beraber acı çekebildiği olgusunu insanı görürse aslında ahirette acının var olma ihtimalinin ne kadar ciddi bir ihtimal olduğunu görür. Demek ki Allah acıyı yaratmaktan çekinmiyor. Ha o zaman bak cehennem tehdidi de pekala çok ciddi bir tehdit. Nasıl ki dünyadaki hazlar Allah hazları yarattığını anlayınca cenneti yaratmasının mümkün olduğuna ilgili bir delilse bu. Aynı şekilde dünyada acıların olduğunu görmemiz ve yaratıcı ile beraber bunu anladığımızda ahirette cehennemin olabileceğini görmemiz için delildir. Ve din iki tane şeyle özellikle şuna dikkat edelim kötülüğün varlığını açıklıyor. Bir imtihan olgusu, iki insanın özgür iradeli olması. Şimdi insanların özgür iradesi mesela ne dedik? İşte o Sırplar Srebrenica'da Müslümanları katletmiyor. Oradaki komutanları diğerleri özgür iradeleriyle karar veriyorlar. Mesela ne bileyim dağdan bir taş yuvarlanıyor. Onun altında birileri kalkıyor. Taşa mesela kızmıyoruz, etmiyoruz. Fakat insanların yaptığı eylemde değil mi, bir ahlaki olarak kötülük görüyoruz. Bunun sebebi ne? Özgür iradeleriyle yapılması. Ha, özgür iradesi insanın olması insanı ayrıcalıklı kılan bir şeydir. Bizim özgür irademizde farklı seçeneklere karşıt Allah'ın varlığına yönelmeyi, Allah'ı her şeyden önemli tutmayı kabul etmemiz değerli olmuştur. Yani imanımızı önemli kılan, İslam'ı seçmemizi önemli kılan bir unsur da aslında bizim özgür iradeli olmamız.
Hocam şimdi...
Fakat bu özgür irade unutmayalım ki başımıza diğer taraftan beladır. Çünkü iman etmeyi değerli kılan özgür irade diğer taraftan bu dünyada insanların kötülük yapabilmesinin de temelidir. Bir şey daha ekleyeyim.
Evet lütfen.
Çünkü kısaltmaya çalışıyorum. Birçok maddeye atıyorum. Fakat bir diğer şey bizim anlamamız insan özgür iradesi dışında önemli şey şu. İslam'ın ortaya koyduğu paradigmanın yani hayata bakışın en önemli unsurlarından biri şudur. Bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Ve imtihan dünyasının özelliği nedir? Bu dünyada başınıza gelenlere sabretmek, karşınıza fırsatlar çıkacak. Mesela ne bileyim hırsızlık yapmak fırsatı çıkacak. Fakat siz hırsızlık yapmayıp namuslu olmayı seçeceksiniz. Aleyhinize bile olsa. Kötülük yapma ve iyilik yapma fırsatı çıkacak. Ona karşı iyiliği seçeceksiniz.
Ya başkasının imtihanı sonucunda zarar gören kişiysek
ama
ne yapacağız?
Şimdi şu işte mantıklı şey
şu. O imtihana yenik düşüldü.
O da bizim imtihanımız.
O da bizim imtihanımız. O zaman acılarla mı imtihan olacağız?
Tabii ki acı imtihanın en önemli unsurlarından biridir. Nedir? Mesela bir...
Bazen rahatlıkla da imtihan olabilir insan. Yani ya, sadece her şey, yani. İkisi tabii, birden.
İmtihan ve acı. Bolun zaten içerisinde. Kur'an'da da işte açlıkla, Allah kıtlıkla, mallardan, canlardan eksiltmeyle insanları deneyeceğini söylüyor, sınayacağını söylüyor. İmtihanın ölçüsü olduğunu söylüyor. Şimdi demek istediğim şey şu.
Bu arada ben süre aldım. Saat başına kadar gideceğiz.
Çok güzel.
Harika. Açarak anlatabilirsiniz hocam.
Elhamdülillah. O zaman da şöyle düşünelim. Demek ki bu dünyada bir imtihan olduğu açıklamasıyla insanın özgür iradesi olduğu açıklamasını bir araya koyduğumuzda bu dünyada niye kötülüklerin olabileceğini anlıyor. Bir, imtihan olduğumuz için çünkü dünyada gerek tabii kötülükler gerek başka insanlar tarafından kötülüklere uğruyoruz. Bizim onlara nasıl reaksiyon vereceğimiz önemli. İki, insanların özgür iradeli olması insanı ayrıcalıklı kılan bir unsurdur. Kur'an'da da zaten geçiyor. Yani insanın çok zor bir sorumluluk yüklendiği geçiyor. Değil mi? Evet. Bu sorumluluk aslında insanın imtihan olma sorumluluğu. Geri kalan canlılarda biz imtihan olmadığını anlıyoruz. Ha, o zaman nedir? İnsanın imtihan olma sorumluluğunun şeyi nedir? Bir insan iyilikle kötülüğü tercih ederse onun kötülük yapması işte diğerinin de o imtihan oluyor. Ama onun başkasının özgür iradesini kullanabilecek olması demek benim acı çekmeye, kötülüğe uğrayabilecek olmam demek. Demek istediğim şey şu, dinin ortaya koyduğu paradigma içinde özgür irade ve imtihan kötülüğü açıklıyor. Aynı zamanda kötülüğün varlığını dünyada, acının varlığını görerek biz ahirette cehennemin bir şaka olmadığını anlayabiliyoruz. Ayrıca din hayatın anlamını dünyada mutlulukta değil Allah'ta olduğunu söyleyerek kötülüğü burada anlamsızlaştırıyor. Ha, bazı insanlara şöyle gelebilir. Bir insan bu mantıki açıdan demek istediğim şey şu. Dinin böyle bir açıklaması mümkünse kötülüğü. Demek ki Allah'ın var olmasıyla beraber biz kötülüğü bir arada düşünebiliriz. İnsan özgür iradesine imtihanın bir sonucu olarak. Ha, o zaman demek ki Allah'ın varlığıyla kötülük çelişen bir şey değildir. Ve o zaman da şunu söyleyebiliriz. Demek ki kötülükten hareketle Allah'ın varlığına bir itiraz yapılması mümkün değildir. Fakat bir de bu işin duygusal bir boyutu var. Bir kanser hastalığına uğrayan biri, çok sevdiği bir insanı acı çekerken gören biri. Bu tip insanlara siz hangi argümanı, demin ki yaptığım gibi açıklamaları verirseniz verin, o kötülük onlara çok dokunabilir. Ve o duygusal bakışla aklını falan da bir insan iyi şekilde kullanamayabilir. Ha, bu tip insanlara da bir şey söylememiz en azından lazım. Bir duygusal boyutu. Burada bence söylenebilecek şey, en önemli şey...
İsyana gitmekten mi bahsediyorsunuz?
Tabii. Buradaki en önemli şeylerden biri şunu bakın. Bir, Allah'ın olmadığı bir, Allah'ın varlığına inanmayanlar açısından bir evren tasarımı düşünelim. Bir de Allah'ın varlığına inanç açısından bir evren tasarımı düşünelim. Allah'ın varlığına inanmayan bir açısından bu dünyanın hayatı bir sonudur. Mesela çok sevdiğiniz yakınınız bir kansere mi tutuldu? Yaşı çok ufak mesela. O ölecektir biraz da bir süre sonra çok yakın bir dönem ve sizin ona bir daha kavuşma imkanınız yoktur. Çok yakın sevdiğiniz birisi bir felçli mi kaldı? Bir daha iyileşmeyecek mi dedi doktor. Bu dünya hayatı tek onun hayatıdır bir ateiste göre ve onun sonunda o tek olan sermayesini acı ve çile içinde mesela geçirecektir istemeyecek. Fakat bir İslami bakış açısından söyleyelim. İslami bakış açısından bu dünya imtihan hayatı olmakla beraber imtihan hayatıdır. Eğer ki başınıza gelen sıkıntıya olumlu cevap verirseniz bu sizin için çok daha büyük bir dönüştür. Ve bu dünya hayatı çok çok kısa olduğu için ve ahiretin sonsuzluğuna karşı her şey ama dünyada aklınıza gelebilecek en büyük acı, en büyük kötülük her şey çok çok çok küçüktür. Allah'ın rızasını kazanmak İslam açısından Tövbe suresinde geçiyor. Cennetten üst bir değerdir. Ama Allah'ın rızasını kazanmak ve cennet ikisi bir arada gibi ahiretteki karşılıklar yanında dünyada çekebileceğimiz acılar çok çok küçüktür. Bu açıdan şunu ateistlere söylemek lazım. Duygusal olarak olaya bakanlar için, mantıksal argüman açısından demin söyledik ama duygusal açıdan olaya bakanlar için şunu söylememiz lazım. Allah'ın varlığının ve Allah'ın ortaya koyduklarının vereceği teselliyi acı çeken insana hiçbir şey veremez. Çünkü dünyada çekilecek her acı Allah'ın cenneti vermesi ve rızası yanında çok çok küçüktür. Ha, insanlar Allah'ın ortaya koyduğu sisteme göre düşünmeden Allah'ın sistemine göre...
O zaman bu tarz imtihanlarda çok... üzüldüğümüz vakit hata mı yapıyoruz?
Hayır,
yani
insan...
Allah'ın gücüne mi gidiyor?
Hayır, yani insan üzülebilir ama Allah'a tevekkül, tabii. emin olmak yani. Allah'ın bu yaptığında bizi imtihan edebiliyor olması ya da yaptığımız hatalardan dolayı bizi sınıyor, cezalandırıyor olabilmesini de ihtimal olarak hesap ederek hareket etmek. Yani
iman ederek hatta ona tam tabii.
Tabii kesinlikle tabii. Güvenmektir yani bu. Tevekkül dediğimiz şey bu.
Şimdi bakın bir de sıkıntı şey... çekmek Müslüman'ı. Önemli olan şu. Hazreti Yakup da işte orada kavuşamayınca ağlıyor. İçinde bir üzüntü hissediyor. Müslümanlıkla arada şu fark var.
Yusuf peygambere...
Ha doğal. Haldir. Üzüntü bizim insan olma durumumuza içkin bir şeydir üzülmek. Ama Müslümanın üzüntüsü onu isyana götürmemelidir. Ve o gerçek anlamda sistemi bildiği için Müslüman, Allah'ın varlığının her şeyden önemli olduğunu ve ahiretin varlığını bildiği için dünyadaki her acının küçük olduğunu bilir. O anlık sevdiğinden ayrılacağını bilse de ölünce veya kendi bir hastalığına üzülse de ahiretteki şeylerin yanında onun küçük olduğunu bilir. Onu idrak etmiyorsa o zaman baştan kendi imanının gereklerini bir düşünmesi gerekir.
Burada demek hocam bir de önemli nokta var. Yani kötülük problemi tartışılırken dikkate alınmayan bir şey var. O da iyilik. İyiliğin varlığı. Yani evrende
yani siz diyorsunuz ki sabrederseniz siz de Hazreti Yusuf gibi Mısır'a sultan olabilirsiniz. Bakın, başınıza gelen kötülüklerden sonra.
Ya Kur'an bize öyle bir şey yapıyor ki bizi elimizden tutuyor zamanın üstüne çıkartıyor. Zamanın üstünden bu hayata baktığınızda bu hayat nasıl gözüküyor biliyor musunuz? Bir nokta gibi gözüküyor. Şöyle bir elimizden tutup da zamanın üstüne çıksa. Milyarlarca yıllık yerde bu dünya hayatı bir nokta. Bu dünya hayatının hepsi acıyla geçse ne olur? Hiçbirimiz acı çekmeyi istemeyiz. Yakınlarımızı kendimiz acı içinde görmek istemeyiz. Fakat gerçek anlamda dinin verdiği mantıkta baktığımızda bu dünyadaki her acı çok küçüktür. Allah'ın vaat ettiğine karşı... çok çok ufaktır. Ve dinin verdiği bu bakış açısı dışında bu bakış açısını kim verebilir? Ne verebilir? Ha şimdi bir dine itiraz ediyorsanız, dinin koyduğu sistemin içinde açıklaması yoksa buna itiraz etmeniz lazım. Dinin koyduğu sistemin içinde kötülük diye ciddi bir anlamda sorun kalmıyor. Bir de başka bir şeye değineyim. Aslında gözden kaçan o demin Emre'nin anlattıklarının içinde bunun bir cevabı vardı. Şimdi aslında bir şey iyi veya kötü demeniz için bile, bakın burası çok önemli ve birçok kimsenin bu gözünden kaçıyor. Bir şeye sizin iyi veya kötü demeniz için bile Allah'ın varlığını kabul etmeniz lazım. Niye? Çünkü bir şeyin kötü olduğunu söylemek gerçek anlamda, mesela Emre dedi, babaannesini zehirleyerek öldürmek sırf mirası için kötüdür. Değil mi? Böyle bir yargımız var. Biz bunun nasıl kötü olduğunu düşünüyoruz? Objektif bir gerçeklik olarak. Yani nedir? 3 artı 7 eşittir 10 gibi düşünüyoruz. Yani Kızılderililer yaparsa Kızılderililerin kültüründe babaanne yaşlanınca öldürülür. Hadi onun kültüründe öldürüyorlarsa yani olabilir o zaman. Ha işte diyelim dediğin gibi Tanzanya'da işte bazı bir kabile var. Babaannesi yaşlanınca onu zehirleyip öldürüyor. İyi olabilir demiyoruz. Bu ahlaki gerçekliği bir matematik gibi objektif bir gerçeklik olarak düşünüyoruz. Fakat bir ateist açısından insanın kendisini aşkın ve kültürlere aşkın bir varlık olmadığı için, sadece insan biyolojik bir varlık olduğu için, o zaman babaannesini zehirleyerek öldürmenin evrensel bir yanlış olduğunu söyleyeceğimiz hiçbir zemin kalmaz. O zaman Emre'nin demin söylediği özellikle bir kartalın diğer bir kuştan yemeğini çalması gibi.
Ama ondan biraz önce dediniz daha ahlaklı, daha iyi tabii olabiliyorlar inanan insanlara göre.
Hayır, olabiliyorlar ama dikkat edin. Mantıksal temeli yoktur dedim. Demek istediğim şey şu. Bir ateist babaanneyi zehirlemenin ahlaken kötü olduğunu söyleyebilir ve ateistlerin çoğu da buna inanır. Fakat bunu söyleyeceği mantıksal bir zemini yoktur. Niye? Çünkü siz kültür...
Bir şeyle temellendirmesi tabii gerekiyor diyorsunuz.
Niye biliyor musunuz? İnsanı ve kültürü aşan bir şey yoksa, bir ahlaki yasayı size empoze eden bir şey yoksa, çünkü içimizdeki ahlak yasasına bakarsak, içimizden bizi onu dayatan, ona kötü dedirttiren bir şey. Bu arada biz son dönemdeki, son özellikle 20-30 yıldaki psikoloji alanındaki çalışmalarla şunu biliyoruz. Bizim ahlaki duyumuz, bütün insanlarda çocukluktan biri gelen bir yeteneğimizle alakalı. Ve bu Müslüman, Hristiyan, Yahudi, ateist hepimizde çocukluktan geri gelen bir şey. Beynimizdeki belli nöronal yapılarla, şunlarla yani bir biyolojik temeli var. Fakat dikkat edin, biyolojik temel bir şeyin olması da ona mantıksal temel oluşturmaz. Değil mi? Mesela acıktığında yemek yemesi obezin bir biyolojik temel varsa, obez birisi yemek yemezse, değil mi, biyolojik temeli olmasına rağmen yanlış yapıyor demeyiz. Onu kınamayız. Aynı şekilde ama biyolojik temeli var diye insan ona rağmen, içinden gelen biyolojik yapıya rağmen, yani o ahlaki doğuştan duyguya rağmen babaannesini birisi akılcı menfaat hisleri galebe çalıp da öldürürse ona kötü diyoruz. Şimdi bunun için kötüye sadece biyolojiden gelen bir yapının olduğunu göstermemiz yetmez. insanı ve toplumu aşkın ahlaki yasanın sahibi bir güç olduğunu, objektif olduğunu göstermemiz için.
Emre Hocam size bir soru var.
Şunu buyurun. Demin unutmayın, çok yani biraz anlaşılması zor bir yere girdik saat bu saatte. Demek istediğim şey şu. Allah'ın varlığına atıf yapmadan ahlaki bir herhangi iyi veya kötü temellenemeyeceği için, dikkat edin, kötünün varlığını da o zaman temellendirmek.